Ayrım 8, bölüm 7, sayfa 115. Fark ettiğim ilk şey koku oldu. Deri, ahşap, hafif bir limon esintisi içeren cila. Çok hoştu ve ışıklandırma yumuşak, belli belirsizdi. Kaynağı göremiyordum ama odadaki karton piyerlerden etrafı çevreleyen bir parlaklık yayılıyordu. Duvarlar ve tavanın koyu şarap rengi geniş odada bir ana rahmi etkisi yaratıyordu ve yer kaplaması eskiydi. Verniklenmiş eski ahşap kaplamaydı. Kapının karşısında kalan duvarda X biçiminde monte edilmiş büyük ahşap bir haç vardı. Cilalı akacudan yapılmaydı ve her köşesinde sabitleyici kelepçeler vardı. Hemen üzerinde tavana en az 2,5 metre, 2,5 metre büyüklüğünde demir bir ızgara asılıydı. Ve ızgaradan her tür ip, zincir ve ışıldayan prangalar sarkıyordu. Kapının yanındaki duvara perde çubukları misali korkuluk millerini andıran ama daha uzun, cilalı ve süslü oymalı iki sırık asılmıştı. Üzerinde insanı şaşkına çeviren çeşitlilikte çark, kırbaç, kamçı ve komik görünüşlü tüylü gereçler sallanıyordu. Kapının yanında akaju ağacından yapılma çekmeceleri incecik ve tozlu, eski bir müzede numune saklamak için tasarlanmış gibi görünen heybetli bir şifonyer duruyordu. Kısa bir an o çekmecelerin içinde ne olduğunu merak ettim. Bilmek istiyor muyum? Uzak köşede koyu kırmızı deri bir sıra vardı ve hemen yanındaki duvara bilardo istakası askısını andıran ama daha dikkatli bir incelemeyle farklı uzunluk ve genişliklerde bastonların durduğu görülen cilalı ahşap bir raf sabitlenmişti. Karşı köşeye yaklaşık 1 metre 80 santimlik cilalı ahşaptan yapılma, oymalı bacaklı bir masa ve altına masayla uyumlu iki tabure yerleştirilmişti. Ancak odanın asıl hakimi bir yataktı. Battal boydan daha genişti ve rokoko tarzında tepesi düz, oymalı bir sayvanla tamamlanıyordu. 19. yüzyıldan kalma gibi görünüyordu. Sayvanın altında yine ışık saçan zincir ve kelepçeler gördüm. Yatak takımı yoktu. Sadece kırmızı deriyle kaplı bir döşek ve bir uçta üst üste istiflenmiş kırmızı saten yastıklar vardı. Yatağın ayak ucuna 1 metrelik bir mesafeye koyu kırmızı büyük bir kanepe yerleştirilmişti. Kanepe yüzü yatağa dönük halde odanın tam ortasında duruyordu. Yatağa bakan bir kanepe. Eski usul bir düzenlemeydi. Kendi kendime gülümsedim. Odadaki en dünyevi mobilya olmasına rağmen bana hala en tuhaf gelen parça bu kanepe olmuştu. Kafamı kaldırıp tavana baktım. Tavanda düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş yerli tutturma bilezikleri vardı. Neye yaradıklarını merak etmiştim. İşin tuhaf yanı ahşap, koyu renk duvarlar, kasvetli ışıklandırma ve koyu kırmızı deri odaya yumuşak ve romantik bir hava veriyordu. Hiç alakası olmadığını biliyordum. Ama bu Christian'ın yumuşak ve romantik anlayışıydı. Döndüğümde tahmin ettiğim gibi tamamen anlaşılmaz bir ifade ve dikkatle bana bakıyordu. Odanın içinde ilerledim. Arkamdan geldi. Tüylü şey ilgimi uyandırmıştı. Çekinerek dokundum. Süetten yapılmaydı ve 9 kamçılı bir kırbacı andırıyordu. Ama daha tüylüydü ve ucunda küçük plastik boncuklar vardı. Buna kırbaç deniyor. Christian'ın sesi sakin ve yumuşacıktı. Bir kırbaç. Sanırım şoktaydım. Bilinçaltım ya göç etmişti, ya nutku tutulmuştu ya da sadece yere devrilip yok olmuştu. Uyuşmuştum. Bütün bunlar hakkındaki duygularımı gözlemleyebiliyor, özümseyebiliyor ama kelimelerle dile getiremiyordum. Çünkü şoka girmiştim. Potansiyel bir aşığın tam anlamıyla acayip bir sadist ya da mazoşist olduğunu öğrenmeye verilecek uygun tepki neydi? Korku. Evet. Baskın çıkan duygu bu gibiydi. Korkuyu artık tanıyordum. Ama tuhaftır ki korkum ona karşı değildi. Canını yakmayacağımı, en azından rızam olmadan yakmayacağını biliyordum. Zihnimi bulutlandıran o kadar çok soru vardı ki. Neden? Nasıl, ne zaman, ne sıklıkta, kim? Yatağa doğru yürüdüm ve ellerimi özenle oyulmuş direklerden birinin üstünde dolaştırdım. Direk bayağı sağlamdı ve işçiliği dikkat çekiciydi. Christian sesinde aldatıcı bir yumuşaklıkla bir şey söyle diye emretti. Bunu sen mi insanlara yapıyorsun, onlar mı sana yapıyorlar? Ağzı yukarı doğru büküldü. Ya eğleniyordu ya da rahatlamıştı. İnsanlar mı? Cevabını düşünürken gözlerini birkaç kez kırptı. Bunu yapmamı isteyen kadınlara yapıyorum. Anlamıyordum. İstekli gönüllülerim varsa benim burada ne işim var? Çünkü bunu seninle yapmayı çok istiyorum. Ah diye iç geçirdim. Neden? Ağır adımlarla odanın uzak ucuna yürüdüm ve elimle bel hizasındaki minderli sıraya vurup parmaklarımı derinin üstünde dolaştırdım. Kadınların canını yakmayı seviyor. Bu düşünce canımı sıkmıştı. Sen bir sadist misin? Ben hakimim. Gözleri yoğun, yakıcı bir griydi. Bu ne demek diye fısıldadım. Her şeyde bana kendi rızanla teslim olmanı istiyorum demek. Bu düşünceyi sindirmeye çalışırken kaşlarımı çattım. Bunu neden yapayım? Kafasını yana eğerek bana zevk vermek için diye fısıldadı. Belli belirsiz bir gülümseme görür gibi oldum. Ona zevk vermek mi? Ona zevk vermemi istiyor. Sanırım ağzım açık kalmıştı. Christian Grey'e zevk ver. Ve o anda yapmak istediğim şeyin tam olarak bu olduğunu fark ettim. Benden sonuna kadar keyif almasını istiyordum. Bu bir vahiy gibiydi. Yumuşak bir sesle, çok basit bir ifadeyle beni memnun etmek istemeni istiyorum, dedi. Sesi hipnotize ediciydi. Bunu nasıl yapacağım? Ağzım kurumuştu. Keşke biraz daha şarabım olsaydı. Tamam, memnun etme kısmını anlıyordum. Ama yumuşak Elizabeth dönemi işkence odası kafamı karıştırmıştı. Cevabı bilmek istiyor muydum? Kurallarım var ve onlara uymanı istiyorum. Senin çıkarın benim zevkim için kurallar. Beni tatmin edecek bu kurallara itaat edersen seni ödüllendiririm. Uymazsan seni cezalandırırım ve öğrenirsin, diye fısıldadı. O bunu söylerken baston rafına bakıyordu. Odanın geneline doğru elimi sallayarak ve bütün bunlar nerede devreye giriyor diye sordu. Hepsi özendirici paketin parçaları. Hem ödül hem ceza. Yani bana iradeni dayatarak zevk alacaksın. Mesele güvenini ve saygını kazanmak. Bu yüzden irademi sana dayatmama sen izin vereceksin. Senin boyun eğmenden çok büyük bir zevk, hatta mutluluk duyacağım. Sen itaat ettikçe benim mutluluğum da artacak. Çok basit bir denklem. Tamam, peki ama bundan ben ne elde edeceğim? Omuz silkti. Neredeyse özür diler gibiydi. Basitçe beni, dedi. Ah tanrım, Christian bana bakarken ellerini saçlarının arasından geçirdi. Bitkin bir tavırla hiçbir şey ele vermiyorsun Anastasia, diye mırıldandı. Haydi daha iyi konsantre olabilmem için aşağı inelim. Burada olman dikkatimi dağıtıyor. Elini bana uzattı. Elini tutmak konusunda tedirgindim. Kate tehlikeli olduğunu söylemişti. Haklıydı. Nereden biliyordu? Sağlığım için tehlikeliydi. Çünkü evet diyeceğimi biliyordum. Ve bir yanım bunu istemiyordu. Bir yanım odadan ve temsil ettiği her şeyden çığlıklar atarak kaçmak istiyordu. Kesinlikle boyumu aşan bir şeylerin içindeydim. Canını yakmayacağım Anastasia. Gerçeği söylediğini biliyordum. Elini tuttum ve beni kapıdan dışarı çekti. Bunu yapacak olursan, dur sana göstereyim. Alt kata dönmek yerine oyun odası adını verdiği yerden çıkıp koridor boyunca ilerledi. Uçtaki bir tanesine ulaşana dek sayısız kapıdan geçtik. Arkasında büyük çift kişilik bir yatağın durduğu, baştan aşağı her şeyiyle mobilyalar, duvarlar, yatak takımları, bembeyaz bir yatak odası vardı. Steril ve soğuktu. Ama cam duvardan Seattle'ın en harikulade manzarasına sahipti. Burası senin odan olacak. İstediğin şekilde dekore edebilir, buraya her ne istiyorsan getirebilirsin. Odam mı? Evine taşınmamı mı bekliyorsun? Sesimdeki dehşeti gizleyemiyordum. Tam zamanlı olarak değil. Sadece diyelim cuma akşamından pazara kadar. Bütün bunları konuşup tartışmalıyız. Sakin ve tereddütlü bir sesle. Bunu yapmak istiyorsan, diye ekledi. Burada mı uyuyacağım? Evet, seninle değil. Hayır, sana söyledim. Ben kimseyle uyumam. Senin içkiden sersemlediğin gece dışında. Sesi azarlar gibiydi. Ağzım düz bir çizgi gibi gerildi. İşte bağdaştıramayacağım buydu. Beni sarhoşluğumdan kurtaran ve açelyaların arasına kusarken nazikçe kollarının arasında tutan iyi, sevgi dolu Christian ve özel bir odada kırbaçlar ve zincirleri olan canavar. Nerede uyuyorsun? Odam alt katta. Gel, aç olmalısın. Huysuz bir tavırla, tuhaf ama sanırım iştahım kaçtı, diye mırıldandım. Yemelisin Anastasia, diye azarladı ve elimden tutup tekrar alt kata götürdü. Akıl almayacak kadar büyük odaya geri döndüğümüzde derin bir korkuyla doluydum. Bir uçurumun kenarındaydım ve atlayıp atlamamaya karar vermem gerekiyordu. Seni karanlık bir patikaya yönlendirdiğimin fazlasıyla farkındayım Anastasia. İşte bu yüzden bunu gerçekten düşünmeni istiyorum. Mutfaktan içeri girerken bir takım soruların olmalı, diyerek elimi bıraktı. Var ama nereden başlamalı? Kahvaltı barının yanında durup buzdolabını açmasını, çeşit çeşit peynir ile yeşil ve kırmızı iki büyük üzüm salkımından oluşan tabağa çıkarmasını izledim. Tabağı tezgahın üzerine bıraktı ve bir Fransız bagetini kesmeye koyuldu. Otur. Kahvaltı barındaki taburelerden birini işaret etti. Emrine itaat ettim. Bunu yapacaksam alışmam gerekecekti. Onunla tanıştığım andan beri patronluk tasladığını fark ettim. Evrak işinden bahsetmiştin. Evet, ne tür bir evrak işi? Gizlilik sözleşmesinin haricinde ne yapıp ne yapmayacağımızı söyleyen bir kontrat. Sınırlarını bilmem gerek. Sen de benimkileri bilmelisin. Bu karşılıklı rızaya dayanan bir şey Anastasia. Ya yapmak istemezsem? Sorun değil, dedi dikkatle. Ama hiçbir ilişkimiz olmayacak mı, diye sordum. Hayır. Neden? Benim ilgilendiğim tek ilişki türü bu. Neden? Omuz silkti, ben böyleyim. Nasıl böyle oldun? İnsanlar neden oldukları gibidir, bunu cevaplamak zor. Neden bazı insanlar peyniri severken diğerleri nefret eder? Sen peynir sever misin? Kahyan Bayan Jones bana bu akşam yemeği için bıraktı. Bir dolaptan büyük beyaz tabaklar çıkarıp içlerinden birini önüme bıraktı. Peynirden bahsediyoruz, lanet olsun. Uymamı istediğin kurallar neler? Yazılı olarak elimde var. Yemeğimizi yiyince üstünden geçeriz. Yemek. Artık nasıl yiyebilirim ki? Gerçekten aç değilim, diye fısıldadım. Yiyeceksin, dedi basitçe. Hükmedici Hristiyan, her şey netlik kazanıyor. Bir kadeh şarap daha ister misin? Evet, lütfen. Kadeheme şarap doldurdu ve gelip yanıma oturdu. Şarabımdan hızlı bir yudum aldım. Kendine yiyecek bir şeyler al Anastasya. Küçük bir üzüm salkımı aldım. Ancak bu kadarını yapabilirdim. Gözlerini kıstı. Uzun süredir mi böylesin diye sordum. Evet. Bunu yapmak isteyecek kadın bulmak kolay mı? Bana tek kaşını kaldırdı. Kuru bir sesle şaşırırsın dedi. O zaman neden ben? Gerçekten anlamıyorum. Anastasya, sana söyledim. Sende bir şey var. Seni kendi haline bırakamıyorum. Alaycı bir gülümsemeyle aleve uçan pervane gibiyim dedi. Sesi boğuklaşmıştı. Seni çok fena istiyorum. Özellikle de şu anda yine dudağını ısırırken. Derin bir nefes alıp yutkundu. Miden bir takla attı. Beni istiyordu. Tuhaf bir şekilde olduğu doğruydu. Ama bu güzel, tuhaf ve normal dışı adam beni istiyordu. Sanırım şu klişeyi yanlış anlamışsın diye homurdandım. Pervane bendim. Alev oydu ve yanacaktım. Biliyordum. Ye. Hayır, henüz bir şey imzalamadım. Bu yüzden senin için de uygunsa sanırım bir süre daha özgür irademe bağlı kalacağım. Gözleri yumuşadı. Dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Nasıl isterseniz Bayan Steele. Kaç kadın? Soru ağzımdan kaçıvermişti ama merak etmiştim. 15. Ah, sandığım kadar çok değildi. Uzun süreli mi? Bazıları evet. Kimsenin canını yaktın mı? Evet. Tanrı aşkına çok mu? Hayır. Benim canımı yakacak mısın? Ne demek istiyorsun? Fiziksel olarak benim canımı yakacak mısın? İstediğin zaman seni cezalandıracağım ve acı verici olacak. Sanırım biraz başım dönmüştü. Şarabımdan bir yudum daha aldım. Alkol bana cesaret verecekti. Hiç dövüldün mü diye sordum. Evet. Ah, işte bu beni şaşırtmıştı. Ona bu açıklaması hakkında daha fazla soru sormama fırsat bırakmadan düşünce zincirimin arasına girdi. Bu konuyu çalışma odamda tartışalım. Sana bir şey göstermek istiyorum. Benim için sindirmesi güçtü. Aptal gibi bu adamın yatağında benzersiz bir tutku geçireceğimi düşünmüştüm. Oysa şimdi bu tuhaf ayarlamanın pazarlığını yapıyorduk. Peşinden çalışma odasına, yerden tavana uzanan penceresi yine balkona açılan geniş bir odaya girdim. Masanın üstüne oturdu. Bana karşısındaki deri koltuğa oturmamı işaret etti ve bir kağıt parçası uzattı. Kurallar bunlar. Değiştirilebilirler. Sende de kalabilecek kontratın bir parçasını oluşturuyorlar. Bu kuralları oku, sonra tartışalım. Kurallar. İtaat. İtaatkar, hakimin vereceği her türlü talimata derhal tereddütsüz ya da çekincesiz ve süratle itaat edecektir. İtaatkar, sert sınırlarla ana hatları belirtilmiş aktiviteler istisna olmak üzere, parantez içinde 2-2, hakim tarafından uygun veya da zevk verici kabul edilen her tür cinsel faaliyeti kabul edecektir. Bunu hevesle ve tereddütsüz yapacaktır. Uyku. İtaatkar, hakimle birlikte olmadığı zamanlarda minimum 7 saatlik bir uyku uyuduğundan emin olacaktır. Yemek. İtaatkar, sağlığını ve iyiliğini korumak için önceden belirlenmiş yiyecek listesinden, parantez içinde -4, düzenli olarak beslenecektir. İtaatkar, meyve istisnası dışında yemek aralarında atıştırmayacaktır. Giysiler. Dönem boyunca itaatkar sadece hakimin onayladığı giysileri giyecektir. Hakim, itaatkara kullanılması gereken bir giysi bütçesi tahsis edecektir. Hakim, itaatkarın kıyafet alışverişine talep üstüne eşlik edecektir. Hakimin talep etmesi durumunda itaatkar, dönem sırasında hakimin varlığında ya da uygun göreceği zamanlarda hakimin talep edeceği her tür süsü tatmakla mükelleftir. Egzersiz. Hakim itaatkara zamanları özel antrenör ve itaatkar arasında karşılıklı kararlaştırılmak üzere haftada 4 kez özel antrenör eşliğinde birer saatlik seanslar sağlayacaktır. Özel antrenör hakimi itaatkarın ilerlemesi hakkında bilgilendirecektir. Kişisel hijyen, güzellik. İtaatkar her zaman temiz, tıraşlı ya da ağdalı olmaya özen gösterecektir. İtaatkar, hakimin seçtiği bir güzellik salonunu hakimin karar verdiği zamanlarda ziyaret edecek ve hakimin uygun gördüğü her türlü bakımı yaptıracaktır. Kişisel güvenlik. İtaatkar, aşırı alkol kullanmayacak, sigara içmeyecek ya da keyif verici ilaçlar almayacak veya kendini herhangi bir gereksiz tehlikeye atmayacaktır. Kişisel özellikler. İtaatkar, hakim dışında kimseyle cinsel ilişkiye girmeyecektir. İtaatkar, her zaman saygılı ve mütevazi bir tutum içinde olacaktır. Davranışının hakim üzerinde direkt bir yansıması olacağının farkında olmalıdır. Hakimin yokluğu sırasında işlenen her türlü yanlış eylem, hatalı davranış ve kötü halden sorumlu tutulacaktır. Yukarıdaki maddelerden herhangi birine uymadaki eksiklik derhal cezalandırılacak, cezanın içeriği hakim tarafından belirlenecektir. Lanet olsun, sınırlar diye sordum. Evet, sen neleri yapmazsın, ben neleri yapmam, anlaşmamızda bunları belirginleştirmemiz şart. Kıyafetler için para kabul etme konusunda emin değilim, bana yanlış geliyor. Kafamın içinde çınlayan fahişe kelimesiyle huzursuz bir tavırla kıpırdandım. Senin için para saçmak istiyorum. İzin ver sana kıyafetler alayım. Bazı ortamlarda bana eşlik etmene ihtiyaç duyabilirim ve iyi giymeni isterim. Bir iş edindiğin zaman maaşının benim giymeni istediğim türde kıyafetlere yetmeyeceğinden eminim. Yani senin yanında olmadığım zamanlarda onları giymem gerekmeyecek, öyle mi? Hayır. Tamam, onları üniforma olarak düşün. Haftada 4 kez egzersiz yapmak istemiyorum. Anastasia, esnek, güçlü ve dinç olmana ihtiyacım var. Bana güven, egzersize ihtiyacın olacak. Ama herhalde haftada 4 kez değil. 3 nasıl? 4 kez yapmanı istiyorum. Bunun bir pazarlık olduğunu sanıyordum. Dudaklarını büzdü. Pekala Bayan Steele, yine doğru bir noktaya parmak bastınız. 3 gün 1 saat, 1 gün yarım saate ne dersin? 3 gün 3 saat. Burada olduğum süre boyunca senin sıkı egzersiz yapmanı sağlayacağın hissine kapıldım. Muzip bir tavırla gülümserken gözleri rahatlamış gibi parlıyordu. Evet, sağlayacağım. Tamam, anlaştık. Şirketimde staj yapmak istemediğinden emin misin? Sıkı pazarlıkçısın. Hayır, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Kurallarına baktım. Ağda, nereye, her yere mi? İyik. Ve sınırlar, işte benimkiler. Bana ikinci bir kağıt uzattı. Ateşle oyun içeren eylem olmayacak. İdrar yapmaya da dışkılamayı ya da bu eylemlerin ürünlerini içeren hiçbir hareket olmayacak. İğne, bıçak, delme ya da kan içeren hiçbir eylem olmayacak. Jinekolojik tıbbi aletleri içeren hiçbir eylem olmayacak. Çocuk ya da hayvan içeren hiçbir eylem olmayacak. Ciltte kalıcı iz bırakacak hiçbir eylem olmayacak. Nefes kontrolünü içeren hiçbir eylem olmayacak. Bedenle elektrik akımı, parantez içinde dalgalı ya da direkt, ateş ya da alevin direkt temasını içeren hiçbir aktivite olmayacak. İyik, bunları yazmış. Elbette hepsi çok mantıklı ve dürüst olmak gerekirse gerekli görünüyordu. Aklı başında hiç kimse bu tür bir şeye dahil olmak istemezdi tabii ki. Kendimi kusacak gibi hissediyordum. Kibarca eklemek istediğim bir şey var mı diye sordu. Lanet olsun, hiçbir fikrim yoktu. Tamamen afallamıştım. Bana baktı ve alnını kırıştırarak yapmayacağın herhangi bir şey var mı diye sordu. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Huzursuzluk içinde kıpırdanarak dudağımı ısırdım. Hiç böyle bir şey yapmadım. Pekala, seks yaptığında yapmaktan hoşlanmadığın herhangi bir şey var mıydı? Asırlar kadar uzun süren bir sürenin sonunda kızardım. Bana söyleyebilirsin Anastasia. Birbirimize karşı dürüst olmak zorundayız. Yoksa bu iş yürümez. Bir kez daha kıpırdandım ve kenetlenen parmaklarıma baktım. Anlat diye emretti. Şey, daha önce seks yapmadım. Bu yüzden bilmiyorum. Sesim çok cılızdı. Ona bir bakış attım. Ağzı açık, dona kalmış halde bana bakıyordu. Hiç mi? Diye fısıldadı. Başımı salladım. Bakire misin? Diye soludu. Tekrar kızararak kafamı salladım. Gözlerini yumdu, ona kadar sayar gibiydi. Gözlerini yeniden açtığında kızgındı ve bana dik dik baktı. Ne halt etmeye bana söylemedin? Diye homurdandı. Ayrım sonu sayfa 126. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jones. J-O-N-E-S.